Hukuk programımızda değerli dinleyicilerimiz, Habakuk kitabından yaptığımız yorumu sürdürüyoruz ve Habakuk peygamberin ikinci sorununa geliyoruz. Tanrı kendi halkı olan Yahudileri cezalandırmak için Babililerden yararlanacağını söylediği zaman Habakuk peygamberin aklında başka bir soru belirdi. Bundan önce de bir soru sormuştu ama asıl soruyu şimdi soruyordu. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri değil misin ve biz ölmeyeceğiz? Ya Rab, sen onu hüküm için koydun ve sen ey kaya, onu tedip için pekiştirdin. Habakuk 1. bölüm 12. ayet. Habakuk'un sorusu şuydu. Madem Babililer Yahuda krallığında yaşayan Yahudilerden daha kötüydüler, o zaman neden Tanrı daha az kötülük yapmış bu halkı cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10. bölüm 5. ayette Asurlular Tanrı'nın öfkesinin değneği olarak adlandırılırlar. Diğer bir deyişle Tanrı, İsrail'in kuzey krallığını terbiye etmek amacıyla Asurluları kamçı olarak kullanmıştı. Tanrı, İsrail'in terbiyesi için Asurluları kullandıktan sonra Asurluları da kendi işledikleri günah nedeniyle cezalandırmıştır. Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı kendi halkı olan İsraillileri terbiye etmek için kötü bir ulus olan Babililerden yararlanacak. İsrail'in terbiyesi için gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı bu kez Babillileri, şimdi dikkat edin, yaptıkları kötülüklerden dolayı yargılayacaktı. Elbette Babilliler tövbe edip putlardan dönüp Rab'be dönselerdi, Tanrı onları yargılamayacaktı. Ama Tanrı bu kez Babillileri yaptıkları kötülüklerden dolayı yargıladı. Ve Tanrı aynen bunları yaptı. O insanlarla, yeryüzünün uluslarıyla bir yakından ilgilenmeye devam etmektedir. Ama peygamberin aklındaki soru hala yerinde duruyordu. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkar bir ulusu kullanabilirdi? Değerli arkadaşım, eğer kutsal kitaba inanan biriysen, Tanrı'nın günahlı bir ulusu terbiye etmek için o ulustan daha çok günahlı bir ulusu kullandığını bilirsiniz. Tanrı'nın perde gerisinde şu anda neler yaptığını bir bilebilseydik, eminim hepimiz büyük bir korku yaşardık. Bence Tanrı Hristiyan dünyasına karşı hareket etmektedir. Çünkü bir zamanlar Hristiyan dünyası, Avrupa ulusu, kısmen yapmacık da olsa Tanrı inancı köklü olan bir toplumdu. Kutsal kitaba ve İncil'e saygıyla bakılırdı. Kutsal kitapla ilgili derin bilgileri bilenlerin sayısı oldukça azdı ama buna rağmen kutsal kitap gereken saygıyı, hürmeti görüyordu. Bugün ise Hristiyan toplumunun büyük bir çoğunluğu kutsal kitabı bütünüyle küçümsemekte ve reddetmektedir. İnsanlar kutsal kitabı mahkemelerde ellerine alıp belki de rahatlıkla yemin edebilmektedirler ama bunların büyük bir çoğunluğunun ellerinde tuttuğu kitabın sayfaları arasında neler yazdığından haberi bile yoktur ya da bu kimseler bu şeyleri umursamamaktadırlar. Tanrı, Amerikan ulusunun ya da Batı Avrupa uluslarının İncil inancına karşı takındığı bu sorumsuzluğa ve umursamazlığa ve içine düştüğü günahlara daha ne kadar katlanacak, daha ne kadar sabredecektir? Onun daha fazla sabredeceğini zannetmiyorum. Tanrı, Hristiyan bir dünyayı terbiye etmek için tanrısız bir ulusu kullanacak mı? Habakuk peygamber işte tam bu soruyu soruyordu. Niçin Tanrı kendi halkını yola getirmek, terbiye etmek için böylesine putperest, böylesine sert ve günahlı bir ulusu kullanma yoluna gidiyordu? Bakın Habakuk Tanrı'ya nasıl yağ çekiyor. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri değil misin? Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir ve sonsuzdur, ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur onun. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım diyor. Habakuk burada şunu demek istiyordu. Sen kutsal olan bir tanrısın. Babililer gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Bu insanlar putperest bir ulus. Onları nasıl kullanabilirsin? Fırat Irmağı'nın her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de duyduk ama onları bize karşı kullanabileceğini aklımın ucundan geçiremezdim. Şimdiye kadar da bize karşı bir kötülük yapmış değiller. Kral Hezekiya hasta olup yatağa düştüğü zaman Babilliler ona elçiler gönderdiler. Kral ne yaptı? Onlara büyük bir misafirperverlik gösterdi ve hazinesinin bütün altınlarını onlara gösterdi. Tabii ki elçiler bunu hemen not ettiler. Çünkü ileride bir gün gelip bu altınların hepsini alıp kendi ülkelerine götüreceklerdi. Ama Habakuk bütün bunlardan bir şey çıkaramıyordu. Çünkü kutsal Tanrı'nın İsrail'in Yahuda krallığını terbiye etmek amacıyla böylesine bir yönteme başvurarak Babillileri kullanmak istemesinin gerekçesini bir türlü anlayamıyordu. Habakuk sözlerine devam ederek biz ölmeyeceğiz dedi. Bu konuda haklıydı. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine Musa peygambere, Yeşu ve Davut peygambere benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakuk'tan önce ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla bu vaadini yinelemişti. Tanrı kendi halkı olan İsraillilerin yok olup gitmesine asla izin vermeyecekti. İşte Habakuk bu gerçeği bildiğinden büyük bir güvenle biz ölmeyeceğiz diyordu. Habakuk'un bu sözü Tanrı'nın İsrail ile olan bağlarını kestiği görüşünü destekleyen bazı imanlı gruplarında bir tür cevap niteliğini taşımaktadır. Tanrı İsrail olan işini henüz bitirmedi. O bugün yeryüzünün her kesiminden, her ulusundan insanları kendisine çağırarak oluşturduğu kiliseyle nasıl sonsuz bir ilişki içerisindeyse, Yahudi halkıyla da aynen böyle bir ilişki içerisindedir. Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse bugün büyük bir güvenle benim için ölüm yok diyebilmektedir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ölmeye, senin ve benim yerime bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak ölmeye geldi ve öldü. Diriliş ve yaşam benim diyerek ölümden yaşama geri döndü. O bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için ölümden diriltildi, diyor İncil'de. Rab İsa Mesih, ölen Lazar adında bir adamın gözü yaşlı iki kız kardeşine seslenerek şöyle dedi onlara. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kimse ölse de, bu söze çok iyi dikkat edin, ölse de yaşayacaktır. Sonra da ölen ve mezara gömülen 4 günlük Lazar'ı ölümden dirilterek, diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da böylece kanıtladı. Evet, Habakuk peygamberde biz ölmeyeceğiz derken çok doğru bir şey söylüyordu. Onlar ölmeyeceklerdi. Yaşayan ve bana iman eden bir kimse asla ölmeyecektir. Buna inanıyor musun? Bunu söyleyen İsa Mesih'tir. İşte İncil'in duyurduğu haber budur. İncil insana sevinç getiren iyi haber demektir. Bu iyi haberi senin ve benim sevinçle kabul etmemiz, bu habere inanmamız gerekmektedir. Elbette gün gelecek, o zaman bu dünyadan fiziksel olarak ayrılacaksın. Peki, ama şu anda ruhsal olarak yaşıyor musun? Yoksa ruhsal olarak ölü müsün? Eğer Rab İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmemiş, böylece günahlarından yıkanmamışsan, günahlarına bağış bulamamışsan, bu durumda hala günah ve suçların içerisinde ruhsal olarak sonsuza dek ölüsün. Bu durumda ölmen, sonsuzluğu Tanrı'dan ayrı bir şekilde cehennemde geçirmene neden olacaktır. Tanrı kutsaldır ve o cennete hiçbir günahın girmesine izin vermeyecektir. Ama o bize göndermiş olduğu kurtarıcı Rab İsa'ya iman ettiğimizde bize sonsuz yaşam vereceğini vaat etmiştir. Tanrı bize bugün seslenerek şöyle diyor, kendinizi bir günahlı olarak gördüğünüz ve kurtuluşu asla hak etmediğinizi, sevap ve iyiliklerle bu kurtuluşu satın alamayacağınızı anladığınız anda bunu ben size karşılıksız olarak vermeye, hediye etmeye, kayram aracılığıyla vermeye hazırım. Evet değerli dostum, Tanrı bize kurtuluşu armağan olarak vermektedir. Ve bunu vermek istiyor, sana da vermek istiyor. Tanrı'nın hediye olarak verdiği her şeyi biz satın alamayız. O şeyi ancak kabul edebilir ve karşılık olarak da teşekkür edebiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz, kurtarıcı İsa Mesih'e bugün yaşamında sahip misin? Eğer yaşamında İsa Mesih varsa senin sonsuz yaşamın vardır ve asla ölmeyeceksin. Habakuk peygamber Tanrı'ya biz ölmeyeceğiz derken %100 doğruyu söylüyorduysa da birçoğumuz gibi o da Tanrı'nın bu dünyada yaptığı bazı şeyleri anlayamıyordu. Tanrı Habakuk peygambere bu nedenle daha önceki olaylara daha geniş bir açıdan bakmasını söylemişti. Hamdolsun ki bugün yaşayan bizler Tanrı'nın tarih içerisindeki amaçlarını daha geniş bir açıdan baktığımız için daha iyi anlayabilmekteyiz. Tarihin sayfalarına, Habakuk'un yaşadığı günlere veya daha da eskilere, insanlığın başladığı ilk günlere geri bakabiliriz değerli dostum. Bugün baktığımızda Tanrı'nın yeryüzündeki uluslarla ve İsrail ulusuyla olan ilişkisini, diğer yandan imanlılar topluluğu olan kiliseyle olan ilişkisini çok daha büyük bir açıdan değerlendirebiliriz. Tanrı yeryüzünde doğaüstü göz alıcı eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla gizemli bir şekilde hareket etmektedir. O bize yollarının bizim yollarımız, düşüncelerinin de bizim düşüncelerimiz gibi olmadığını belirterek şöyle demiştir. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değildir, Rab diyor. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse, yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir. Sevgili dostum, Tanrı senin düşündüğün gibi düşünmüyor diye üzülme. Sen Tanrı değilsin. Ne yazık ki birçok insan onun yerini, yani Tanrı'nın yerini almak, onun yerine geçmek istemektedir. İyi karakterli oluşları ve yaptıkları iyi işler nedeniyle kurtuluşa kavuşacaklarını sanarak sevap işleriyle kurtulmaya çalışıyorlar. Günün birinde Tanrı'nın yanlarına gelip aferin size dünyadayken iyi bir hayat yaşadınız deyip sırtlarını sıvazlamasını umut ediyorlar. Oysa gerçekte bu kimseler günahlı ve Tanrı'dan ayrı, Tanrı'ya yaklaşmaya veya Tanrı'nın vaatlerini sahiplenmeye hiçbir kapasitesi ve hakkı olmayan kimselerdir. Eğer babaya, baba Tanrı'ya geliyorsanız, onun yoluna geliyorsunuz demektir. Bunu iyice anlamamız gerekmektedir. Toplumdaki, çevremizdeki, evimizdeki sorunların sorumlularını başka yerlerde arayacağımıza her birimizin Tanrı'nın önüne gelip günahlarından tövbe etmesi gerekmektedir. Habakuk peygamberin günlerinde Yahuda krallığında yaşayanların durumu böyleydi. Ve Habakuk Tanrı'ya seslenerek biz ölmeyeceğiz diyordu. Ya Rab, sen onu yani Babil'i hüküm için koydun. Habakuk peygamber burada parmağını uzatarak Babillileri işaret ediyordu. Onlar kötü adamlar, bizlerse iyi adamlarız diyordu bir yerde. Bizler düşünce ve görüşlerimizi ne kadar da kolay değiştiriveriyoruz değil mi? Bazı yerlerden beni ders vermem için çağırırlar. Bunu severek de yapmaktayım. Böyle bir seminerde bulunduğum zamanlarda en çok hoşuma giden şey oradaki sıradan insanlarla yaptığım paylaşımlar ve konuşmalardır. İnsanın diğer şeylere nasıl bakması gerektiğini orada onlardan öğrendim diyebilirim. Kendisi de bir Mesih imanlısı olan genç bir yerli pastör bir keresinde bana şöyle demişti. Biliyor musun, eskiden Kızılderililer beyazların yaşadığı bir kasabaya saldırdığı ve her şeyi yerle bir edip çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüğü zamanlarda insanlar bunu katliam olarak nitelerlerdi. Buna karşılık beyaz derliler bir kızıl derli köyüne saldırıp bütün yerlileri öldürdüğü zamanlarda ise insanlar buna zafer ya da büyük başarı derlerdi. Doğruyu söylüyordu. Bizler hiçbir zaman kendi kötülüğümüzü görmek ve kabul etmek istemiyoruz. Her nedense her zaman kendimizi iyi adamlar olarak görüyoruz. Ve sen ey kaya, onu tedip için yani terbiye amacıyla pekiştirdin. Diğer bir deyişle Habakuk peygamber şunu diyordu. Ya Rab, kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya, kötü olanlar onlardır. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa o da onlardır. Onlardan başkası değildir. Kendi ulusu arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey yapmıyor diye Tanrı'ya yaklaşan ve soran, ona yakaran, şikayette bulunan kendisi olduğunu unutmuş muydu? Çünkü daha önce 1. bölümün ilk ayetlerini okuduğumuz gibi Habakuk Tanrı'ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriata aldırmadığından, doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığından ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğinden söz etmişti. Bütün bu günahlar ve kötülükler karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini unutuyor muydu? Bakın Habakuk'un gerekçesi şuydu. Ey kötülüğü görmekten gözleri temiz olan ve sapıklığa bakmayan, hayınlık edenlere niçin bakıyorsun? Ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun? Habakuk 1 ayet 13. Ne diyor Habakuk peygamber? Ey kötülüğü görmekten gözleri temiz olan ve sapıklığa bakmayan. Bu sözler Tanrı ile ilgili gerçek bir tanımlama ve açıklamadır. Kutsal bir Tanrı kötülüğe ve sapıklığa bakamaz. Günaha bakamaz, günaha ödün veremez. Bir kimsenin üzerindeki günahlarla cennete gidememesinin nedeni işte budur. Bu nedenle her birimizin günahının bağışlanması gerekmektedir. Her birimiz kurtarıcı İsa'nın kanındaki günahları temizleyen kuvvete muhtacız. Yeni bir doğaya, yeni bir yapıya ihtiyacımız vardır. Her birimiz yeniden doğmalıyız. Kendisi çok dindar biri olduğu halde Nikodemus adlı Ferisi'nin bile yeniden doğması ve yeni bir tabiata sahip olması gerekiyordu. Yapılan dinsel işler insanın yüreğindeki günahları silip süpüremez. Yani yapılan her tür sevap işleri insanın günahını ortadan kaldıramaz. İnsan günahını silip ortadan kaldıracak olan şey ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'in kanıdır. Tanrı kötülüğe ve sapıklığa asla bakamaz ve bakmayacaktır. Bu nedenle cennete gitmeyi arzuluyor ve bu yolda bazı şeyler yapmaya gayret ediyorsan önce İsa Mesih'e git ve günahlarını temizlet. Günahlarına bağış bul. Günahların silinsin. İsa Mesih'e iman ederek günahların temizlenmedikçe, günahlarının bağışına kavuşmadıkça cennete gitmen sadece bir hayal olarak kalacaktır. Sizin anlayacağınız, Tanrı sizi sevdiği için bağışlamak, günahlarınızı silip ortadan kaldırmak istemektedir. Bu uğurda İsa Mesih sizin günahlarınızın hak ettiği cezayı kendi üzerine almıştır. Unutmayın, Tanrı yeryüzündeki günahlı insanları cezalandırmaya cesaret edemeyecek kadar yumuşak kalpli, centilmen biri değildir. Günah işlemişseniz bu günahınızın gerektirdiği ceza kesinlikle size ya da sizin yerinize sizin günahlarınızı kendi üzerine alacak suçsuz birinin üzerine yüklenmelidir. Deyim yerindeyse cennet vizesini almak için Tanrı tarafından kabul edilmeden önce günahlarınızı Tanrı önünde kesinlikle ve açık bir şekilde itiraf etmelisiniz ve günahlarınızın bağışına bu yaşamdayken kavuşmanız gerekmektedir. Habakuk peygamber Tanrı'ya hayınlık edenlere niçin bakıyorsun diyor. Habakuk peygamber Tanrı'ya sen Babillilere nasıl güvenebilirsin? Onların ne kadar günahkar, ne kadar adi ve çirkep bir ulus olduğunu bilmiyor musun diyordu. Doğruyu söylüyordu. Evet Babilliler günahkar, adi ve çirkef bir ulustu ama Tanrı bu ulusu kendi tasarılarını gerçekleştirmek için kullanacaktı. Tanrı'nın bu yolda çalışması gerçekten de ürkütücüdür. Tanrı bir ulusu cezalandırmak için Tanrı tanımaz berbat bir ulusu kullanamaz diye bir düşünceye saplanmayın. İzin verirseniz konuya kısaca beyaz derili insan ile Amerikalı açısından bakmak istiyorum. Avrupa'nın beyaz derili büyük uluslarına mensup insanlar yüzyıllar boyu dünyayı bu gururlu uluslar vasıtasıyla yönettiler. Daha sonra dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Amerika ortaya çıktı. Tanrı Amerikalıları Vietnamlılarla yaptıkları savaşlarda küçük düşürdü. Yine Tanrı Amerikalıları Orta Doğu politikalarında küçük düşürmeye devam etmektedir. Arap ülkeleri Orta Doğu petrollerinin vanalarını bir anlık kısacak oluverseler, başta Amerika olmak üzere tüm süper ülkeler başı aşağı düşüvereceklerdir. Evet Tanrı dünya ulusları ile olan ilişkilerini çok ilginç şekillerde sürdürmektedir. Ben dünyada gelişmekte olan her çeşit olayı büyük bir ilgi ve dikkatle izleyen birisiyim. Araştırmalarım sonucu Tanrı'nın bugün de hala dünya ulusları arasında işlemekte olduğu sonucuna vardığımı söylemem gerekir. Sen ve ben gelecekte neler olacağını düşünerek çeşitli korkulara kapılabiliriz. Ama bu gelişmeler veya gerçekleşecek olaylar Tanrı'yı hiç korkutmazlar. Çünkü denetim hala Tanrı'nın elindedir. Hiçbir şey onun denetimi ve kontrolü dışında değildir. Bu evreni yöneten hala Tanrı'nın kendisidir. Habakuk peygamber, hayınlık edenlere niçin bakıyorsun diyor. Ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun? Değerli arkadaşım, Habakuk peygamber burada yanlış bir söz söylüyor. Nedir biliyor musunuz? Kötü adam ve bu kötü adamdan daha salih, daha doğru başka bir adam diyerek yanlışını ortaya koyuyor. Çünkü kutsal kitap doğruluk konusunda hiç doğru kimse yoktur demektedir. Yani herkes günahlıdır. Doğru bir tek adam yoktur. Habakuk burada kendisinden daha salih biri diyeceğine, kendisinden daha günahkar biri deseydi daha doğru olacaktı. Ama Tanrı İsraillileri bu nedene dayalı olarak cezalandıracağını söylememişti. Tanrı kendi halkı olan İsraillileri cezalandırmak için Babillileri sadece araç olarak kullanacaktı. Neden İsraillileri cezalandıracaktı? Çünkü İsrailliler ışığa sahip oldukları halde, peygamberlere, Tanrı sözüne sahip oldukları halde Tanrı'ya itaat etmediler, Tanrı'ya sırt çevirdiler. Evet, kutsal kitabın en güzel kesimlerinden şimdi birine gelmiş bulunuyoruz. Okuyalım. İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürgünlere çevirdin. Kildaniler onları oltayla, ağla, serpme ağla tutar gibi tutuyor ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden. Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağlar için buhur yakıyorlar. Habakuk 1, 14-16 ayetler arası. İnsanları yöneticileri olmayan deniz balıkları gibi yerde sürünenler ediyorsun sözü, Babillilerin düşmanlarına davranırken yaptıkları kötülüklere işaret etmektedir. Babilliler düşmanlarına, denizin balıklarına ya da toprağın içinde hiçbir savunması olmayan sürüngenlere davranır gibi davranırdı. 15. ayetteki olta ağ ve saçma ağı gibi sözler Babil orduları ve Babil ordularının düşmanlarını ele geçirirken kullandıkları silahlardır. Tanrı balık tutmak kavramını kutsal kitapta insanları tutmak kapsamında sembolik anlamlarda da kullanmıştır. Ama o bunu insanları yakalayıp yok etmek için değil, tam tersine insanları yakalayarak kurtarmak için yaptığını söylemiştir. Hatırlarsanız Rab İsa Mesih bir keresinde öğrencilerinden balıkçı olan bazılarına seslenerek onlara şimdiye kadar balık tutmakla iyi ediyordunuz demişti. Ama ben size yeni bir görev veriyorum. Bundan sonra balık yerine insan tutacaksınız. Matta 4 ayet 19. Değerli dostum, yeryüzünün en güzel uğraşısı insan tutan avcılar olmaktır. Ne için? İnsanların kurtuluşlarını sağlamak için. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Bugün bizler günah içerisinde yüzmekte olan kadın ve erkekleri dil, ırk, soy, boy demeden bütün insanları İsa Mesih için yakalamakla, böylece onları kurtarmakla görevlendirildik. Yani Tanrı'nın iyi haberini bu insanlara getirmekle görevlendirildik. Bizim için bundan daha büyük bir görev olamaz. Bundan dolayı ağına kurban kesiyor ve saçma ağına buhur yakıyor. Babilliler putperest bir ulustu ve bu nedenle de kazandıkları herhangi bir başarıda yaşayan ve gerçek Tanrı'ya şükür ve hamd sunma gereğini hiçbir zaman duymazlardı. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan balıkçılıkla uğraşanlarımızın sayısı da bir hayli fazla. Balıkçılar iyi bir avlanmadan sonra balıktan sağlanan kazanç nedeniyle çok sevinirler. Çok balık tutmuşlarsa genelde bunu hocalarının ağlarını bereketlemiş olmalarına bağlarlar. Oysa gerçekte bunların hiçbir rolü olmamıştır. Bir bereket olmuşsa bunun tek kaynağı Tanrı'dır. Tanrı iyi bir Tanrı olduğu için insanları bereketleyerek sevindirmek istemektedir. Evet, bereketin kaynağı her zaman Tanrı'dır değerli dinleyicilerimiz.